Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 6.
3. dizin, sayfa 52. 3. kısım. Kur'an komitesinin düşünceleriyle ilgili Ford Mead raporu o cumartesi günü daha gün ağırmadan hazırdı ve pek çok kişinin hafta sonu planlarının mahvolmasına neden oldu. Cumartesi gecesi uyandırılanlardan birisi, Old Alexandria'daki evinde bulunan CIA'in başkan vekili, operasyonlardan sorumlu Marek Gumieni'ydi. Bir an önce ofisine gitmesi söylenmiş ama nedeni belirtilmemişti. Nedenini oraya gittiğinde masasının üzerinde buldu. Washington'da henüz gün ağarmamıştı. Ancak az sonra doğacak olan güneşin ilk belirtileri, Patuxent Nehri'nin Cheese Peak ile kavuşmak üzere aşağıya doğru aktığı Prince George's County'nin tepelerinde görünmeye başlamıştı. Marek Guimeni'nin ofisi, kısaca Langley diye bilinen CIA'in merkez karargahını oluşturan küme küme binalar arasındaki dikdörtgen biçiminde büyük binanın 6. ve en üst katında bulunan birkaç ofisten bir tanesiydi. Eski binanın genişleyen CIA'in 11 Eylül'den beri ikamet ettiği ikizi olan yeni binadan ayırt edilebilmesi için kısa bir süre önce yenilenmişti. CIA hiyerarşisinde teşkilat başkanlığı geleneksel olarak politik bir pozisyondur ve gerçek ağırlık iki başkan yardımcısındadır. OPS, yani operasyonlar, güncel gizli haber toplama işiyle ilgilenirken DD, yani gelen dokümanlar, alınan bilgileri karşılaştırma ve analizini yapar. Ham bilgiyi işleyerek anlam ifade edecek biçimde birleştirir. Bu ikisinin hemen altında teşkilatın içine sızılmasını ve içten hainlerin çoğalmasını engellemek amacıyla karşı haber alma ile teşkilatın eski SSCB'den Orta Doğu'dan gelen tehditlere yönelmesiyle kazan dairesi haline gelen karşı terörizm daireleri bulunmaktadır. DDO, yani Operasyonlar Müdürlüğü, 1945'lerde Soğuk Savaş'ın başlamasıyla bünyesinde hep Sovyet uzmanları çalıştırmıştır. Marek Gumieni, DDO'da çalışan ilk Arap uzmanıydı. Genç bir ajanken yıllarca Orta Doğu'da yaşamış, en önemli iki dilini Arapça ve İran'da konuşulan Farsçayı çok iyi derecede öğrenmişti ve bu bölgenin kültürünü tanıyordu. Güneş doğmadan önce 24 saat faaliyet gösteren bir binada bile sevdiği gibi dumanı tüten ve lezzetli kahve bulmak kolay değildi. Bu nedenle kendi kahvesini kendi yaptı. Kahve filtreden süzülürken Gumieni masasının üzerindeki ince mühürlü dosyayı içeren paketi incelemeye başladı. Kendisini neyin beklediğini biliyordu. Dosyaların yeniden geri getirilmesi, çeviri ve analiz işlemlerini Ford Mead gerçekleştirmiş olabilirdi. Ama ganimeti ele geçiren Peşaver'deki İngiliz ve Pakistan CTC'leri ile işbirliği içindeki CIA'ydı. CIA'in Peşaver ve İslamabad'daki karargahları patronlarını sayısız rapor ile sürekli bilgilendirmişti. Dosya EK finansörünün bilgisayarından indirilen bütün belgeleri içermekteydi. En önemlileri toplam 3 sayfadan ibaret olan 2 mektuptu. DDO ajanı hızlı ve akıcı bir sokak Arapçası konuşuyordu. Ancak yazılı metin okumak her zaman için daha güç olduğundan sık sık çevirilere başvurmak zorunda kaldı. Kur'an komitesinin toplantıda bulunan iki gizli servis ajanı tarafından ortaklaşa hazırlanmış raporunu okuduysa da bu raporda kendisini şaşırtacak bir şeyle karşılaşmadı. Kendisine göre El İsra'nın ne ifade ettiği açıktı. Peygamberin gece boyunca yaptığı sihirli yolculuk yalnızca çok önemli bir projenin kod adı olabilirdi. Şimdi bu projeye CIA bünyesinde kullanılacak bir ad vermek gerekiyordu. El İsra olamazdı. Bu kadarı bile düşmanlarının ne öğrenmiş olduklarını anlamalarını sağlardı. Dosya kriptografisi ile gelecekte kendisinin ve meslektaşlarının El Kaide'nin bu projesini her neyse tanımlayacakları bir ad aramaya koyuldu. Kod adlar ne ifade ettikleriyle ilgili herhangi bir ipucu vermemeleri için bilgisayardan rastgele seçim adıyla bilinen bir yöntemle tayin edilirler. CIA'in o ay kullandığı kod adlar balık adlarıydı. Bilgisayar Stingray, dikenli bir tür vatoz adını seçti ve böylece projenin adı Stingray oldu. Dosyadaki son kağıt cumartesi gecesi dahil edilmişti. Kısa ve özdü. Boşa sözcük harcamaktan nefret eden bir adamın, altı başkandan birinin, ulusal haber almanın genel müdürünün elinden çıkmıştı. Açıkçası dosya Fort Meade'den çıkar çıkmaz doğruca Ulusal İstihbarat Konseyi'ne, Steve Hadley, DNI'ye, yani Director of National Intelligence, ulusal haber alma ve Beyaz Saray'a ulaştırılmıştı. Marek Gumieni, Oval Office'deki ışıkların geç saatlere dek sönmediğini tahmin edebiliyordu. Son kağıt DNI'nin antetli kağıdıydı. Büyük harflerle şunlar yazılıydı. El İsra nedir? Nükleer mi, biyolojik mi, kimyasal mı, konvansiyonel mi? ne olduğunu, ne zaman ve nerede olacağını ortaya çıkarın. Zaman, hemen. Sınırlamalar, hiç yok. Güç, azami. John Negroponte. Altına da aceleyle bir imza karalanmıştı. ABD'de 19 ana haber toplama ve bilgi arşivleme teşkilatı bulunmaktadır. Marek Bumiyeni'nin elindeki mektup ona hepsinden yararlanma yetkisi veriyordu. Gözleriyle yeniden kağıdın başını taradı. Şahsen kendi adına yollanmıştı. O sırada kapı vuruldu. Kapıda elinde yeni bir paketle genç bir GS-15 duruyordu. Genel servis yalnızca maaş derecesini ifade etmektedir ve 15 ise henüz çok yeni bir çalışan olduğu anlamına geliyordu. Bumiyeni genç adamı cesaretlendirecek biçimde gülümsedi. Görünüşe göre daha önce teşkilatın üst mevkiinden biriyle hiç bağlantısı olmamıştı. Gumiyeni elini ileriye doğru uzattı, paketi aldığına dair kendisine uzatılan kağıdı imzaladı ve yalnız kalıncaya dek bekledi. Yeni gelen dosya Fort Meade'deki meslektaşlarının nezaket göstergesiydi. Elindeki dosya iki Kur'an uzmanının Washington'a dönerken arabada yaptıkları sohbetin transkriptini içeriyordu. Adamlardan biri İngilizdi. Fort Meade'den birilerinin kırmızı mürekkeple altını çizip ardına soru işaretleri koydukları onun söylemiş olduğu son cümleydi. Orta Doğu'da bulunduğu süre içerisinde Marek Gumiyeni İngilizlerle ortak pek çok iş yapmıştı ve bazı İngilizlerin aksine CIA'in en yakın müttefiklerinin Kipling'in deyişiyle büyük oyunda Ürdün Nehri ile Hindu Kuş arasındaki çorak bölge hakkında çok şey bildiklerini itiraf etmekten kaçınmıyordu. İngilizler 1,5 asır boyunca eski imparatorluğun askerleri, idarecileri ve hatta ilginç kaşifleri olarak zaman içerisinde dünyanın istihbarat bakımından saatli bombası haline gelen bölgede çölleri, sıra dağları ve keçi yollarını zorlukla aşarak ilerlemişlerdi. İngilizlerin CIA'ya taktığı kod ad Kuzen ya da şirketti. Amerikalılar ise Londra merkezli gizli haber alma servisine dostlar ya da firma adlarını takmışlardı. Marek Gumiyeni için bu dostlardan bir tanesi, her ikisi de bölgede ajanken iyi zamanlar, pek iyi olmayan zamanlar ve gerçekten tehlikeli zamanlar paylaşmış olduğu bir adamdı. Kendisi ise şimdilerde Langley'de bir masanın başına çivilenmişken, Steve Hill terfi ederek Orta Doğu Masası Başkanı olarak firmanın Vauxhall Cross'taki merkezine atanmıştı. Gumiyeni onunla görüşmenin yararlı olabileceğine karar verdi. Ortada herhangi bir güvenlik sorunu yoktu. Bildiği kadarıyla İngilizlerin elinde de onda olan bütün bilgiler vardı. Onlar da Peşaver'de buldukları dizüstü bilgisayarındaki bilgileri Cheltenham'daki kendi dinleme ve kriptografi merkezlerine iletmişlerdi. Onlar da bilgisayardaki bütün dosyaları indirip basmış, şifreli mektuplardaki Kur'an alıntılarını analiz etmiş olmalıydılar. Marek Gumiyeni'de olup Londra'da olmayan tek şey muhtemelen bir İngiliz akademisyenin Maryland otoyolunda ilerleyen bir arabada yapmış olduğu tuhaf açıklama olmalıydı. Masasının üzerindeki kutudan bir numara çıkardı. Merkezi telefon santralleri bir yere kadar iyidir. Ancak modern teknoloji sayesinde bütün yüksek dereceli yöneticiler istedikleri numaraya hızlı çevirme düğmesine basarak kendi uydu telefonlarıyla çok daha hızlı bağlanabilmektedirler. Londra'nın hemen dışında bulunan Surrey'de gösterişsiz bir kulüp evinde telefon çalmaya başladı. Langley'de saat sabahın 8'i, Londra'da ise saat 13'tü. Burası öğle yemeği saatinde oturulup güzelce roast beef yenilebilen bir yerdi. Az önce büyük bir zevkle golf oynamış olan Steve Hill şimdi de afiyetle etini yemeye hazırlanıyordu. Alo? Steve, Marek. Sevgili dostum, nerelerdesin yoksa burada mısın? Hayır, masamın başındayım. Güvenli konuşabilir miyiz? Elbette, bana 2 dakika ver. Ve uzaktan, tatlım, eti beklet. Sonra telefon kapandı. Bir dahaki bağlantıda İngiltere'den gelen ses biraz teneke gibi çıksa da konuşmanın üçüncü şahıslarca dinlenmesi olanaksızdı. Yeni beyaz gömleğime bahse girerim ki senin de elinde Peşaver'den gelen bilgiler var diye konuya girdi Gumiyeni. Öyle olduğunu umarım. Dün hepsini okudum. Ben de ne zaman arayacağını merak ediyordum. Sanırım elimde sende olmayan bir şey var Steve. Burada Londra'dan gelen bir misafir akademisyen var. Cuma akşamı çok ilginç bir saptamada bulundu. Hemen konuya geleceğim. Martin adında bir adam, tanıyor musun? Martin kim? Hayır, bu soyadı. Buradaki erkek kardeşin adı Dr. Terry Martin. Anımsayabildin mi? Steve Hill bir anda şakalaşmayı bırakmıştı. Elinde telefon oturmuş gözlerini boşluğa dikmişti. Ah evet, Martin kardeşleri tanıyordu. 1990-1991 yılları arasındaki Körfez Savaşı sırasında akademisyen kardeşler Bağdat'a sızıp orada Saddam'ın gizli polisinin burnunun dibinde sıradan bahçıvanlar olarak yaşar ve diktatörün hükümetindeki bir gizli kaynaktan elde ettikleri önemli bilgileri iletirlerken kendisi Suudi Arabistan'daki kontrol ekiplerinden birinde bulunuyordu. Olabilir diye karşılık ver. Neden soruyorsun? Sanırım konuşmalıyız dedi Amerikalı. Yüz yüze derhal Londra'ya uçabilirim. Elimde bir Grumman var. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Bu gece. Uçakta uyuyabilirim. Kahvaltı saatinde Londra'da olurum. Tamam. Northolt'a gerekli organizasyonu ben yaparım. Ha Steve, ben uçaktayken sen bu Martin denen adamın bütün dosyasını bulabilir misin? Geldiğimde sana her şeyi anlatırım. Londra'nın batısında Oxford yolu üzerinden Northolt Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü bulunmaktadır. Burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Heathrow Havalimanı aceleyle inşa edilirken birkaç yıl Londra'nın sivil havaalanı olarak kullanılmıştı. Heathrow'un açılmasından sonra burası ikinci bir havaalanı olmuş, son olarak da özel ya da devlet jetlerinin inip kalktığı bir havaalanı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ne var ki burası hala RAF yani Royal Air Force mülkiyetinde bulunduğu için uçakların inip kalkışı normal formalitelere başvurulmadan büyük bir güvenlik içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. CIA'in de Langley yakınlarında kendisine ait özel bir havaalanı ve küçük bir jet filosu bulunmaktadır. Marek Gumiyeni'nin elindeki her şeye kadir yetki kağıdı ona uçuş boyunca rahat bir uyku çekeceği Grumman 5'i kullanma imkanı sağlıyordu. Steve Hill ise onunla buluşmak için Northolt'taydı. Misafirini Thames Nehri'nin güneyindeki Vauxhall Köprüsü'nün yakınında bulunan Vauxhall Cross'taki kum taşından yapılmış yeşil tapınak benzeri SIS merkezine değil, çok daha sakin bir yer olan Clivedon Oteli'ne götürdü. Havaalanından 50 kilometre kadar uzakta olan bu oteli geniş topraklar çevreliyordu ve burası eskiden özel bir malikaneydi. Hill burada rahatsız edilmeden baş başa konuşabilecekleri oda servisi küçük bir konferans suiti ayarlamıştı. Oraya vardıklarında Hill, Amerikan Kur'an Komitesi'nin Cheltenham'ın analiziyle büyük paralellik taşıyan analizini ve arabanın arka koltuğunda yapılan konuşmanın transkriptini okudu. Yazının sonuna geldiğinde, ''Kahrolası sersemleri.'' Diğer Arapça uzmanı haklıydı. ''Bu olanaksız. Bunu olanaksız kılan yalnızca dil hakimiyeti değil, kişilerin tabi tutulduğu geri kalan bütün testler. Hiçbir yabancı, hele de Arap olmayan biri aralarına sızamaz.'' Pekala, yukarıdan aldığım talimatları göz önünde bulundurursak bana ne yapmamı önerirsin? EK'nın içinden birini bul ve ne yap et ondan öğrenmeye çalış derim diye karşılık verdi Hill. Steve, eğer El-Kaide'de yüksek pozisyonda olan herhangi birinin nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz olsaydı, onu ne pahasına olursa olsun ele geçirirdik. Ama şu anda ne yazık ki böyle bir bilgimiz yok. Bekle ve gör, birileri daha bu cümleyi kullanacak. Benim adamlarım bir sonraki büyük olayın El İsra ve hedefin de ABD olduğunu farz etmek durumundalar. Gerçekleşmeyecek bir mucizeyi beklemek Washington'ı teskin etmeye yetmeyecektir. Ayrıca EK dizüstü bilgisayarı ele geçirdiğimizi çoktan öğrenmiştir. Bir daha bu tanımlamayı yüz yüze konuşmalar hariç kullanmamaları olasılığı çok yüksek. Pekala dedi Hill, kulaklarına gidecek şekilde her şeyi bildiğimizi ve hedefe yaklaştığımızı yayabiliriz. Bunun üzerine devam etmeyecek, yarıda kesecek ve kaçacaklardır. Olabilirdi, olmayabilirdi. Ama bundan asla emin olamayız. Stingray operasyonunun sonuçlanıp sonuçlanmadığını bilmeden hep kuşku içerisinde kalırız. Peki ya sona ermezse veya gerçekleştirmeyi başarırlarsa? Patronumun dediği gibi nükleer mi, biyokimyasal mı yoksa konvansiyonel mi? Nerede ve ne zaman? Adamınız Martin gerçekten Arapların arasına Arap olarak sızabilir mi? Gerçekten bu kadar iyi mi? Hill elindeki dosyayı tarayarak öyleydi diye omurdandı. Kendin bak. Dosya 1-2,5 santim kalanında normal kahverengi deri kapaklı bir dosyaydı. Üzerinde yalnızca Albay Mike Martin yazılıydı. Martin kardeşlerin anne tarafından büyük babaları 2 Dünya Savaşı arasındaki dönemde Hindistan'ın Darjeeling bölgesinde çay üreticisiydi. Oradayken duyulmamış bir şey yapmış ve Hintli bir kızla evlenmişti. İngiliz çay üreticisinin yaşadığı dünya oldukça küçük, uzak ve zübbedir. Eşler İngiltere'den getirilir ve genellikle sömürge subaylarının kızları arasından seçilirdi. İki kardeş büyük babaları Terence Granger'ı ağzında pipo, elinde tabanca, vurulmuş bir kaplanın yanında gösteren fotoğraflarını görmüşlerdi. Uzun boylu, pembe suratlı, sarı bıyıklı bir adamdı. Ve dosyada Miss Indira Box'un da fotoğrafları vardı. Narin, müşfik ve çok güzel bir kadındı. Çay üretim şirketi Terence Granger'ı evlenme fikrinden caydıramayınca onu kovarak yeni bir skandala yol açmaktansa başka bir çözüm yolu bulur ve genç çifti Burma sınırı yakınlarındaki yabani Assam bölgesine gönderir. Bu bir ceza olarak düşünülmüşse de hiçbir işe yaramaz. Granger ve genç karısı oradaki yaşama bayılırlar. Oyun ve kaplanlarla dolu yabani bir kır yaşantısıdır bu. Ve Susan orada 1930 yılında dünyaya gelir. 1943 yılında savaş Assam bölgesine kadar ilerler ve Japonlar Burma boyunca sınıra doğru yaklaşırlar. Terence Granger orduya katılamayacak kadar yaşlı olmasına karşın gönüllü katılmak için ısrar eder ve 1945 yılında Irrawaddy nehrini geçerken ölür.
Ayrım sonu.